Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Ves salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyidel-evveline vel-ahirin. Es-selamun alel-mürselin ve'lhamdülillahi rabbil alemin. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı aile efradıyla beraber, ashabıyla beraber daha yakından tanımak, ona daha yakın olmak ve onu örnek almak arzusuyla, amacıyla hazırlayıp sizlerle paylaştığımız yeni bir Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Anneler Gülistanı'nda Hazreti Hatice annemiz Gülistanı'nın 42. bölümüyle yine beraberiz. Hatırlayacağınız gibi İslam tarihinin en zor sahnelerinden, Mekke dönemi sahnelerinden biri olan abluka, boykot, tecrit diye çok isimlerle de anlatmaya çalıştığımız Müslümanların en zor günlerini görüyorduk. Burada Hatice annemizin Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında nasıl her şeyi paylaştığını, nasıl o insanların sıkıntılarına el uzattığını, onlara nasıl bir yol, yöntem göstermeye çalıştığını, yani birçok şeyi daha doğrusu paylaşmaya çalıştık bu bölüme kadar. Şimdi Hatice annemiz malum İslam'dan önce büyük bir tüccar idi. Çok zengindi, çevresi çok büyüktü. Dolayısıyla müşrik liderleri içerisinde hepsiyle iyi tanışıyor. İyi bir ağı var, yani tanış ağı var Aleyhisselam'ın. Anne, hanımlarından biri olan sevgili annemizin. Peygamberimiz de tabii öyle. Geniş bir ağı var ancak Müslümanlara İnançlarından dolayı boykot uygulayınca bütün ağlar koptu tabi. Ancak işte Müslümanlar 3 yıl boyunca öyle bir direnç ortaya koydular ki, baştan peşin söyleyeyim de sonra bir daha söyleyeceğim, veresi olmasın, önce peşin olsun. Müslümanlar müşriklerden yardım istemediler. Müslüman olmayandan yardım istemez. Bir bunu görüyoruz burada. Zorluklar, sıkıntılar ne kadar büyük olursa olsun hanımıyla, erkeğiyle nasıl kenetlendiklerini gördük şimdiye kadar. Şimdi bunun uzantısı sabrın getirdiği zaferi inşallah göreceğiz. Hatırlarsanız geçen hafta 5 tane isim saymıştım. Müşriklerden 5 kişi. Bunlar Haşim bin Amr, Zühir bin Ebu Umeyye, Mut'im bin Adi, Ebul Bahteri bin Hişam ve Zem'a bin Esved. Bunlar bir araya geliyorlar. Müslümanlara yapılan bu zulmü kınıyorlar. Şimdi lütfen dikkat edin. Kınıyorlar dedim. Ancak kınamakla yetinmiyorlar. Bunlar müşrik üstelik. Kınadık. Öyle değil. Bu boykotu kaldırmak için aralarında anlaşıp eyleme geçiyorlar. Bunları gördük. Şimdi Zühir bin Ebu Umeyye demişti ki ilk sözü ben alacağım, ilk ben konuşayım. Yani bu Mekke'nin yanına gittiğimiz zaman kararlaştırdılar. Bunları geçen hafta gördük. Şimdi efendim, ertesi günü sabahleyin Kureyş müşriklerinin toplantı yerlerine gidiyorlar bu 5 kişi. Bunlar da müşrik. Zühir bin Ebu Umeyye üzerine çok kıymetli bir elbise giymiş olduğu halde, yani protokol elbisesi diyeyim, yani kıymetli bir elbise giymiş olduğu halde Kabe'yi tavaf ettikten sonra halkın yanına geldi ve bütün sesiyle haykırıyor. Şimdi dikkat edin. Ey Mekkeliler! Bizler istediğimiz gibi yiyip içelim, giyinip kuşanalım da Haşim ve Muttalip oğulları her şeyden, alışverişten de mahrum edilerek helak olsunlar. Bu bize yakışır mı? Bu bize yakışır mı? Evet. Her şeyden, alışverişten de, her şeyden mahrum edilerek helak olsunlar, bu bize yakışır mı? Ben bu akrabalık bağını kesen şu zalim sahifeyi yırtıncaya kadar yerime oturmayacağım. Bir kişi kendi kavmine meydan okuyor. Bu sıradan biri değil yalnız. Bu da önde gelen biri. Ama diğer tarafta sıradan olmayan önde gelen biri Ebu Cehil. Hemen devreye girip sertçe çıkışıyor. Sen yalan söylüyorsun. O sahifeyi hiç kimse yırtamaz. Deyince akşam kurgulamışlardı ya, hemen Zem'a bin Esved ona karşı ondan daha sert çıkışıyor. Asıl sen yalan söylüyorsun. Zaten biz o yazı yazıldığı zaman razı değildik ki. Daha o sözünün yeni bitiri araya Ebu'l-Bahtir'i giriyor. Hep bunlar ayrı ayrı taraftalar. Beraber değiller. Biri orada, biri orada, biri orada. Ebu'l-Bahtir de devreye giriyor. Zem'a doğru söylüyor. Biz onda yazılı işçileri ne kabul ettik ne ikrar ettik. Biz karşıyız buna. Mutim bin Adi devreye giriyor bu sefer. Her ikiniz doğru söylüyorsunuz. Bunun aksini söyleyen yalan söyler. Biz bu sahifeden ve onun içinde yazılı olanlardan uzaklaşır, Allah'a sığınırız. Haşim bin Amr durur mu? O da öyle söylüyor. Evet, biz buna karşıyız. Biz buna karşıyız ve bunu ortadan kaldıracağız. Bunun üzerine şaşırıp kalan Ebu Cehil homurdanmaya başlıyor. Hmm diyor. Herhalde bu burada şu an için ortaya konan bir sahne değil. Bu buradan başka bir yerde geceleyin konuşulmuş, tartışılmış, üzerinde karara varılmış bir iş olsa gerek. Efendim. O beş kişi ısrarla sahifeyi yırtacak ve bu ablukayı ortadan kaldıracağız diye üst üste haykırınca Ebu Cehil'in şaşkınlığı artıyor ve müşrikler arasında münakaşa başlıyor. Yani farklı farklı yerlerden seslenen bu beş kişi seslenerek kavmiyle beraber toplanıyorlar. Yani bir araya geliyorlar, bir güç oluşturuyorlar. Ve bunu ortadan kaldıracağız diye bir çatlaklık oluşuyor. Bakın garip boyuta nasipsiz müşrikler böyle boğuşurken Ebu Talip de Kabe'nin yanına gelmiş ve gelişmeleri büyük bir merakla ama ümitle takip ediyordu. Bu gidiş güzel bir gidiş. Ancak bu takip çok sürmüyor. Bu esnada sevgili yeğeni tarafından çağrıldığını duyan amca hemen oradan kalkıp şıp mevkine varıyor. Resulullah Aleyhisselam oldukça neşeli görünüyordu. Öyle ki amca da neşelenmek istedi. Ey sevgili yeğenim, seni böyle sevindiren şey nedir? Bunu söylerken bir Resulullah Aleyhisselam bakıyor, bir Hatice annemize bakıyor. Hatice annemiz de orada. Birçok sahabe, amcalar orada. Diğer amcalar. Abbas amca, Hamza amca. Seni böyle sevindiren nedir? Resulullah'ın nur yüzü nurdan bir avize gibi parlar her zaman. Şimdi bir de sevinç var. Hatice annemiz bu sevinci Resulullah'tan dinledi. Ve sevincine sevinç eklendi. Bakın Aleyhisselam ne buyuruyor? Ey amca! Rabbim olan Allah Kureyşlilerin sayfasına ağaç kurdunu musallat etti. Bir güve ağaç kurdu. Allah'ın isminden başka, yani Bismike Allahümme cümlesinden başka, onda tespit edilen zulüm ve akraba ile ilgiyi kesme, bühtan, iftira gibi şeylerden hiçbirini bırakmadı, yok etti. Amca şaşırıyor. Şimdi Ebu Talip nerede? Kabe nerede? Bu belge yazıldı. Üzerine kılıflar geçirildi ve Kabe'nin içine asıldı. Yani bunu görmesi mümkün değil. Şaşkınlıkla soruyor. Bunu sana Rabbin mi haber verdi? Evet. Rabbim haber verdi. Ey kardeşimin oğlu. Bana verdiğin haber gerçek midir? Evet ey amca, vallahi gerçektir. Şimdi lütfen dikkat edin kıymetli dinleyenlerim. Doğru mu söylüyorsun ifadesini kullanmıyor. Çünkü o yalan söylemez. Evet vallahi gerçektir deyince Peygamber aleyhisselam amca diyor ki vallahi hem bizim yanımıza ve hem de senin yanına bunu haber verecek hiç kimse girmemiştir. Evet. Hem bizim yanımıza hem senin yanına bunu haber verecek hiç kimse girmemiştir. Bunu sana kim haber verdi? Bir daha soruyor. Rabbim haber verdi. Doğrudur bu ey amca. Ben şehadet ederim ki sen ancak doğruyu söylersin. Ben şehadet ederim ki sen ancak doğruyu söylersin. Ancak bu işi bir de kardeşlerimle konuşalım. Ondan sonra ne yapacağımıza karar veririz. Hiç zaman kaybetmeyen Ebu Talip amca bu haberi erkek ve kız kardeşlerine de anlatıyor. Hepsi şaşkınlıkla soruyorlar. Senin bu husustaki kanaatin nedir? Vallahi o bana hiçbir zaman yalan söylememiştir. O bana hiçbir zaman yalan söylememiştir. Sen bu hususta ne yapmamızı uygun görürsün? O bir şey söylerse doğru söyler. Ben buna inanıyorum. Hadi elbiselerimizden bulabildiğimiz en güzelini giyelim. Sonra da kendilerine bu haber erişmeden önce gidip Kureyşlerin yanlarına kadar varalım ve onlara bu sahipenin Allah tarafından iftihar edildiğini söyleyelim diyor. Ben bunu uygun görüyorum. Hani böyle yapalım. Diğerleri de onun uygun gördüğünü destekleyerek o zaman hemen harekete geçelim. İmkanlarının en üstünü zorlayarak 3 yıldan beri abluk altındalar ya. Çok güzel bir şekilde giyinip kuşandılar. Hep birlikte gidip Mescid-i Haram'a girerek Hicr'e kadar vardılar. O sırada Kureyşlerin emir ve nehi sahipleri olan yaşlıları da orada bulunuyordu. Mekke müşrikleri Ebu Talib ile yanındakileri görünce çektiklerine dayanamayarak Resulullah'ı kendilerine teslim etmek üzere gelmek zorunda kaldıklarını zannettiler. Ebu Talib ile yanındakileri hemen meclislerine aldılar bu yüzden. Ebu Talib amca hiç zaman geçirmeden söze giriyor. Biz sizce bilinen ve kabul edeceğiniz bir iş için gelmiş bulunuyoruz. Ey Kureyş topluluğu! Hiçbir zaman yalan söylememiş olan kardeşimin oğlu bana haber verdi ki sizin yazmış olduğunuz sahifenize Allah ağaç kurdunu güvesini musallat kılmış, o onun içindeki zulüm ve akrabalarla İlişiği kesme gibi her şeyi silip süpürmüş, onda sadece Allah'ın ismi anılan sözler kalmıştır. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Haydi, aleyhimizde yazdığınız sayfanızı getirin. Eğer kardeşimin oğlu doğru söylemiş ise, sayfa onun dediği gibi çıkarsa, vallahi biz en sonucumuz ölmedikçe onu size teslim etmeyiz. Artık siz de görüşünüzden ve bu zalim ablukadan vazgeçin. Soruyorlar. Ya senin dediğin gibi çıkmazsa o zaman ne olacak ey Ebu Talip? Yapabileceğiniz her şeyi yaptınız zaten. aynı zulme devam edersiniz. Yazıkları sayfayı sağlam bir muhafaza içine almışlar. Bu yetmiyormuş gibi bir de Kabe'nin içine asmışlardı. Böyle bir sayfaya ne olurdu ki? Daha önce böyle şeyler çok yapılmış çünkü yani. Bu yüzden böyle bir şeye ihtimal vermeyen nasipsiz müşrikler sevinerek yerlerinden kalktılar. Tabi halk toplandı, duydu bunlar. Tamam dediler, kabul ettik. Sen bize insaflı davrandın, tamam. Yalnız Ebu Talip diyor. Yalnız sayfayı getirmeden önce sizden kesin söz istiyoruz. Sevgili yeğenimin dediği doğru çıkarsa ablukayı hemen kaldıracaksınız. Söz mü? Sözümüz sözdür. Bizim de sözümüz sözdür. Getirin öyleyse o zalim sahibeyi. Ablukanın kaldırılması, boykotun sona ermesi ve şıp mevkiine hapsedilip toplumdan tecrit edilenlerin kurtarılması için harekete geçen o beş kişi vardı ya, onlar da durup artık bu gelişen yeni olayı takip ediyorlar. Yani onlar bunu bilmiyorlar. Çünkü önce onlara giriş yaptım. İşte gelmişlerdi. İşte münakaşa başlamıştı ama araya bu girdi. Ve şimdi onlar sustular. Olayı takip ediyorlar. Nasipsiz müşrikler sayfayı Kabe'nin içine alıp getirmesi için hemen bir adamını gönderiyorlar. Nasipsizler bu işin arzularına uygun geleceğini sanıyorlardı. Sahife getirilince Ebu Talip amca artan bir güvenle ve herkesin duyacağı tok bir sesle açınız ve okuyunuz herkesin göz önünde. Açınız ve okuyunuz. Sahife açıldığı zaman onu Resulullah Aleyhisselam'ın dediği gibi buldular. Evet. Sayfa açıldığı zaman onu Resulullah Aleyhisselam'ın dediği gibi buldular. Sayfede Allah'ın ismiyle yani Bismikallahümme ifadesinden başka her şey güve tarafından yenilip silinmişti. Sayfada başka bir yazı kalmamıştı. Kureyş müşriklerinin elleri yanlarına düştü. Şok oldular. Tek kelimeyle Kureyş müşrikleri şok oldular. Şok. Evet, Ebu Talip amcam bundan kuvvet ve cesaret alıp var gücüyle haykırdı. Ey Kureyş topluluğu! Herhalde zulmettiğiniz, akrabayla ilişkiyi kesip kötülük yoluna saptığınız sizce de belli oldu artık, değil mi? Evet. İşte yeğenimin dediği çıktı. Yeğenim Şibi Ebu Talip de bu sahife Kabe'nin içinde. Oradan haber verdi. Bir süre ne diyeceklerini bilemeyen müşriklerden ses soluk çıkmadı. İçlerinden hiçbiri Ebu Talib'e cevap veremedi. Ancak bir süre sonra yine her zaman yaptıkları gibi yaptılar ki yine başı Ebu Cehil çekti. Bu bir sihir. Bu sihirden başka bir şey değil ki. Siz bize sadece sihir ve bühtan getirdiniz. Bu da diğerleri gibi ondan sadır olan bir sihirden başka bir şey değil ki. Aslında Ebu Cehil buna kendisi de inanmıyor. Ama reddettiği için bir bahane lazım. Bahanesi bu işte. Hem kafa gözü hem de kalp gözü kör olmuş bu nasipsizler. Niye kafa gözü dedik? Sayfayı gördüler. Böylesine muhteşem bir mucizeyi görüp idrak edemediler. Resulullah Aleyhisselam'ı yine red ve inkar ettiler. Fakat daha önce harekete geçen o beş kişi bu sefer daha güçlü bir sesle haykırdılar. Bu bir zulümdür. Biz buna karşıyız. İşte sahifede bir güve tarafından yenmiş bitmiş. Bu hain anlaşma burada bitmiş ve abluka kaldırılmıştır. Aksini iddia edenlerle ölene kadar vuruşuruz. Haklısınız arkadaşlar. Bu bir zulümdür. Zulmü de bir böcek sonlandırmıştır. Biz bu işten pişman olduk. Müslümanlar sabır ve sebat ettiler 3 yıl boyunca. Ve nihayet bu zulüm sayfası Allah'ın dilemesiyle bir böcek tarafından en güçlü insanların yazdırdığı, kudretli insanların yazdırdığı şeyi Allah bir böcekle halletti. Onların ne kadar aciz olduklarını gösterdi. Ama anlamadılar tabii. Müslümanların sabır ve sebatıyla 3 yıl süren bu amansız zulüm sona eriyordu nihayet. Ebu Talip sahifeyi ve içindekini iptal edip şıp mevkiinden çıkmalarını sağlayanları 26 beyitlik bir şiirle övdü. Bunu da yeri gelmişken söylemiş olalım. Evet değerli kardeşlerim, her şeyin başı sabır ve sebat. Resulullah Aleyhisselam etrafında kenetlenen bu seçkin topluluk bir destan daha yazmışlar ve bir destana daha imza atmışlardı. Müslüman her ne pahasına olursa olsun sabır ve sebat gösterdiği sürece Allah'ın yardımı mutlaka gelecektir. Bunu bize Peygamber Efendimiz böyle anlatıyor çünkü. Hazreti Hatice annemiz bütün bu gelişmeleri an be an takip ediyor tabii. Resulullah Aleyhisselam bu zulüm belgesi hakkındaki haberi ilk defa onundan paylaşmıştı. Sevgili annemiz yüreğinin en hassas yerinden en güzele en güzeli söylemişti. Sen Allah'ın Resulüsün. Her zaman en doğruyu sen söylersin. Sen Allah'ın Resulüsün. Her zaman en doğruyu sen söylersin. Sevgili annemizin bütün hayatı içerisinde çok bolluk, rahatlık, refah zamanları olduğu gibi gerçekten çok zor zamanları da oldu. İşte bunun birisi ablukaydı. Ve cidden zordu. Ve bu zoru Peygamberimiz Aleyhisselam'la beraber aşmıştı sevgili annemiz. Peygamberimiz Aleyhisselam ile beraber hanımıyla erkeğiyle çocuklara varıncaya kadar İslam ile şereflenmiş olan bütün Müslümanların destansı direnişleriyle abluka nihayet sona ermişti. Bu direnişte akraba ve kabile bağı ile bağı olan müşrikler de aynı destanın birer parçaları olmuşlardı ki bunu kaç bölümdür sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. İki şey şimdi burada söylemem gerekiyor. Bu müşrik oldukları halde bu destana imza atanlar Haşim ve Muttalip oğullarındaki müşrikler, birincisi onlar. Çünkü onlar Müslümanlarla beraber bu abluka altına alındılar ve 3 yıl boyunca hayatlarının en zor yılını yaşadılar. Diğer tarafta abluka bozulsun diye harekete geçen 5 önde gelen insan onlardan müşrik. Ben tekrar tekrar söylüyorum, Müslümanlar müşriklerden yardım istememişlerdi. Müslümanlar yapmaları gerekeni yapmışlar. Sabrın zirvesi yaşanmıştı ve sabırdan sonra Allah-u Teala yardımını ulaştırmıştı. Evet. İleride Peygamberimiz öyle buyuracaktı. Sabreden zafere erer. Sabır her zaman için, hepimiz için sürekli birbirimize tavsiye etmekle kalmayıp uygulayacağımız şeydir. Sabredeceğiz, sabredeceğiz, sabredeceğiz kıymetli dinleyenler. Evet efendim, abluka sona ermişti ama elde avuçta hiçbir şey kalmamıştı. Hazreti Hatice annemiz ve Hazreti Ebu Bekir gibi zengin sahabilerin hepsi bütün servetlerini bu yolda harcamış bitirmişlerdi. Kısmen yağmalanmış, birçok yönüyle de viraneye dönmüş evlerini tekrar düzene koymak öyle kolay değildi. Bunca sıkıntılara rağmen birlikte hareket ederek, birbirlerine tutunarak neleri ne kadar kaldıysa onları da aralarında paylaşarak hayata yeniden tutunmaya, yokluk ortamında varlıklarını ortaya koymaya çalışmaları görülmeye değerdi. Ama burası imtihan dünyasıydı ve dünyada imtihan yeriydi. İmtihanların biri biter, diğeri başlardı. Boykotun dayanılmaz izleri silinmek üzereyken Resulullah Aleyhisselam ve bütün sahabiler için son derece üzücü ve dayanılması zor olan şeyler peş peşe gelmeye başladı. Resulullah Aleyhisselam'ın amcalarından biri olan Ebu Talip amca iman etmemesine rağmen Risaletin her aşamasında en zor günlerinde bile yeğenini korumuş, kollamış, ona hep destek olmuş, Mekke eşrafının zorbalıkları karşısında yeğenini koruyucu bir kalkan görevi üstlenmişti. Evet. Bunu geniş geniş gördük. Ebu Talip amca, müşriklerin kendi dinlerinden ve kendi meclislerinden önemli üyelerinden biri. Bu nedenle onu aşıp müdahale edemiyorlar. Ona müdahaleleri Mekke'deki toplumsal yapıyı, siyasi dengeyi alt üst ederdi çünkü. Bundan dolayı ne yaparlarsa yapsınlar Ebu Talib'i hesaba katmamazlık daha doğrusu edemezlerdi. Şimdi daha önce söylemiştim, konum Ebu Talip değil ama bu konu açılmışken, çünkü burayı bitireceğiz inşallah. Haşim ve Muttalip oğlan reisi olması itibariyle Ebu Talip mecliste onların temsilcisiydi. Yani siyasi gücü de vardı. Evet, Ebu Talip amca boykotun son bulmasından kısa bir süre sonra hastalandı. Bazı rivayetler farklı. 6 ay diyen de var. Bilmiyoruz tabii. 6 ay mümkündür. Hastalığı ağırdı. Bunca sıkıntılara rağmen tek düşüncesi sevgili amcasının iman etmesi ve ölümü bir mümin olarak karşılaması olan Resulullah Aleyhisselam sürekli tekrarladığı gibi yine sevgi ve şefkatle sevgili amcasına sokuldu. Ey amcam, ya ammi, amcam, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyerek iman ile ikrar et ki yarın Allah katında sana şahit ve şefaatçi olayım. Resulullah yanık yürekle bunu söylerken bakın amcanın cevabına. Ey sevgili yeğenim, seni sevindirmek için öyle söylemek isterdim. Cümleye bakın. seni sevindirmek için. Fakat ben ardımdan hiç kimsenin ölümden korktu da atalarının dinini terk etti demelerini istemiyorum. Resulullah Aleyhisselam amcasının kurtulması için elinden geleni yapıyor. Amcası ise şirkte ısrar ediyor. Bu böyle sürüp gidiyor. Ebu Talib'in hastalığın ağırlaştığını ve onun bu hastalıktan öleceğini anlayan Mekke önde gelenleri yani liderler hemen gelip başına toplandılar. Hemen. Hiç zaman geçirmeden hemen gelip başına toplandılar. Resulullah Aleyhisselam ile Mekke eşrafı Ebu Talib vesilesiyle yine bir araya gelmiş oldu yani. Resulullah Aleyhisselam sevgili amcasına yine İslam'ı telkin ettiğini gören müşrikler telaşlandılar. Bunlar içerisinde Ebu Cehil ile Abdullah bin Ebu Ümeyye hemen müdahale etti. Ey Ebu Talib, ne oluyor böyle? Atalarının dinini terk mi edeceksin yoksa? Sakın bunu yapma, şerefini ayaklar altına düşürme. Resulullah Aleyhisselam, sevgili amcasının İslam üzere ölmesi için gayret gösterirken, diğer yandan nasipsiz ve hain müşrikler onun şirk üzere ölmesi için diretip duruyorlardı. Bu da böyle sürüp gidiyordu. Kendileri nasipsiz oldukları yetmiyormuş gibi nasiplilerin nasiplerini ellerinden almak için sürekli yeni tuzak kuran müşrik önde gelenleri de boş durmuyorlardı tabii. Yine bir gün Utbe bin Rebi'a, Şeybe bin Rebi'a, Ebu Cehil Amr bin Hişam, Umeyye bin Halep, Ebu Sufyan Sahr bin Harp, Abdullah bin Ebu Umeyye ve Kureyş eşrafından daha bazı önde gelenler ölüm döşeğindeki Ebu Talib'in yanına geliyorlar. Daha geçmiş olsun bile demeden hemen arsız isteklerini dayatıyorlar. Ey Ebu Talib, biliyor ve görüyorsun ki sen bizdensin. Gördüğün gibi ölüm döşeğine düşmüş, ölüme yakalanmış bulunuyorsun. Biz senin ansızın ölü vereceğinden korkuyoruz. Bizimle aramızda, kardeşin oğlu arasındaki bizim aramızda, kardeşin oğlu arasındaki durumu pekala biliyorsun. Kendisini çağır. Bizden onun için alacağın sözü al. Ondan da bizim için alacağın sözü al da o artık bizimle uğraşmaktan vazgeçsin. Biz de onunla uğraşmaktan vazgeçelim. O bizimle ve dinimize uğraşmaya bıraksın. Biz de onunla ve onun diniyle uğraşmayı bırakalım. Mantıklı gibi görülen bu teklif. Bakın nasıl sonuçlanacak. Nasipsiz müşriklerin bu nasipsiz istekleri karşısında Ebu Talib amca da daha yanından yeni ayrılmış olan yeğenine haber sardı. Peygamberimiz Aleyhisselam sevgili amcasının İslam'a girme arzu ve ümidiyle hemen yanına geldi. Amcasının yanındaki müşrik önde gelenlerini görünce ayrı bir arzu ve ümidi daha kapıldı. O herkesin iman edip kurtulmalarını çok istiyordu. Resulullah Aleyhisselam bunun için hep hayatını ortaya koymuştu. Ebu Talib amca zoraki de olsa konuşmaya başladı. Hastalığı ağırlaştığı için. Ey kardeşimin oğlu, Bunlar senin kavminin eşrafından olan insanlar. Önde gelenlerinden yani. Sana söz vermek ve senden de söz almak için toplanıp gelmişler. Ey kardeşimin oğlu, senin kavminden istediğin nedir? Senin kavminden istediğin nedir? Peygamberimiz Aleyhisselam artan bir ümitle cevap veriyor. Onun o sorusu karşısında Resulullah'ın ümidi geliyor. Ey amcam, ben onların bir tek kelimeyi söylemelerini istiyorum. Bir tek kelime. Cümle yani. Ey sevgili yeğenim, senin güvenilir olduğunu biliyorum. Yalan konuşmadığını da biliyorum. Sadece ben değil. Bütün herkes biliyor bunu. Ancak ölüm yaklaştı da korktu. Kalbi yumuşadı. Israra dayanamayıp yeğenine uydu. Denilmesini istemiyorum. Ben atalarımın dini üzere ölüyorum. Kimse bana ölümden korktu da dinini değiştirdi demesin. Resulullah Aleyhisselam teklifini ısrarla tekrarlıyor. Böylelikle iki taraf arasında bir çekişme başlıyor. Sevgili amcası ahiret alemine imansız gitmesin diye büyük bir şefkatin yanında yine büyük bir gayretle iman telkininde bulunuyor Peygamber Aleyhisselam. Onun karşısında müşrikler de şirk üzere ölmesi için diretiyorlar. Dolayısıyla müşrikler bir yandan, Resulullah Aleyhisselam bir yandan teklifleri sürüyor. Müşrikler Resulullah Aleyhisselam itip kalkıyorlar bu arada. Şikayetçiyiz diyorlar Ebu Talib'e peygamberimiz için. İş büyüyünce Ebu Talib yine araya giriyor. Ey sevgili yeğenim, işte kavmin önde gelenleri burada. Ne istediğini bir de bunların yanında söyle ki aranızı uzlaştırarak öleyim. Ey sevgili amcam, sen başta olmak üzere hepinizin bir tek sözü kabul edip bunu ikrar ile söylemenizi istiyorum. Ben bunu az önce söylemiştim. Bir söz, bir tek söz deyince dayanamayan Ebu Cehil araya giriyor. Bir tek söz mü? Tamam söyleriz. Yeter ki bu davayı terk et. Ebu Talip amca da ümitleniyor. Zoraki konuşsa da işi tatlıya bağlamak istiyor. Nedir o bir tek söz ey sevgili yeğenim? Sen onu bize söyle de biz onu bir tek yerine 10 defa söyleyelim. Bir söz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Resulullah Aleyhisselam böyle söyleyince nasipsiz müşrikler fena halde öfkelenip homurdanmaya başladılar. Bu ne ya? Bu ne? Bir tek ilah mı? Böyle bir sözü hiç kimseden işitmedik. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz diyoruz tabii. Sen bunca ilahları bir tek ilah mı yapmak istiyorsun yani? Senin için şaşılacak şey doğrusu. Böyle çıkışmaları yetmiyormuş gibi yine ileri geri konuşup homurdanarak öfkeli bir şekilde çıkıp gidiyorlar. Bu duruma çok üzülen Ebu Talip amca sevgili yeğeninin de çok üzüldüğünü görünce onu teselli etmek istiyor. Ey kardeşimin oğlu, ben senin haktan başka bir şey istemediğini ve söylemediğini başından beri biliyorum ve görüyorum. sevgili amcasının ölüm döşeğinde bile böylesine bir gayretini gören Resulullah Aleyhisselam, onun da Müslüman olacağını düşünüp aynı davetini sürdürdü. Ey sevgili amcam! La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah deyiver. O anda yine içeri daran nasipsiz Abdullah bin Ebu Ümeyye yine zehrini kustu. Sakın ha, sakın ey Ebu Talip. Sen atalarının dininden yüz mü çevireceksin? La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah deyiver ey sevgili amcam. Hayır, hayır Ebu Talip, atalarının dini üzere. Peygamberimiz Aleyhisselam sevgili amcasına kelime-i tevhidi teklif ettikçe Abdullah bin Ebu Ümeyye şirk sözlerini tekrarlayıp durdu. Bu arada can çekişmekte olan Ebu Talib'in onlara son sözü zoraki duyuldu. Ben atalarımın dini üzereyim. Nefes alıp veremiyor daha. Aleyhisselam la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derken atalarımın dini. Nasıl anlatayım? Böyle yere gelince korkuyorum, endişe ediyorum kıymetli dinleyenlerim. Ölümden bahsediyoruz. Biz öleceğiz hepimiz. Bu en zor anda yine müşrik liderlerinden bazıları içeri giriyorlar. Resulullah Aleyhisselam sevgili amcasının İslam üzere son nefesini vermesi için çırpındıkça özellikle ısrarla Abdullah bin Ebu Ümeyye başta olmak üzere müşriklerin hepsi şirk üzere ölmesi için çırpındılar. İbretli çırpınışın destanı yazılıyordu adeta. İbretli çırpınışın destanı. Sevgili yeğenine çok düşkün olup onu çok seven ve üstelik onun asla yalan söylemeyeceğini de çok iyi bilen amca bunca şeyi görüp bilmesine rağmen iman şerefine eremeden ölüp gitti. Resulullah Aleyhisselam gözyaşları mübarek sakallarını satırken bakınız ne buyuruyor. Ey amcam, vallahi ben de Yüce Allah tarafından men olununcaya kadar senin için muhakkak istiğfarda bulunmaya ve bağışlanmanı dilemeye devam edeceğim. Aleyhisselam anlıyor tabii ve ifadeyi öyle kullanıyor. Yüce Allah tarafından men oluncaya kadar. Efendim Ebu Talip amca nübüvvetin 10. yılında yani 9. yılın sonu, 9 yılı bitiyor 10. yılında ablukadan çıktıktan sonra Medine'ye hicretten 3 yıl önce Şevval ayının ortasında vefat etti. Bu miladi takvime göre Aralık 620 oluyor kıymetli dinleyenlerim. Vefat ettiği zaman yaşı 80'i aşmış, 87 ya da 90'ı bulmuştu. Farklı rivayetler var. Haşim oğulları ile Muttalip oğulları lideri olan Ebu Talib'in vefatı ile bu iki kabilede çok ciddi bir boşluk oluştu. Lider boşluğu. O sadece ve sıradan bir kabile lideri değil, aynı zamanda bütün herkesi derleyip toparlayan, çekip çeviren biriydi. Ebu Talip amca. Resulullah Aleyhisselam'ın hayatını dikkatle inceleyenler Ebu Talip amcanın sevgili yeğenine gösterdiği şefkati hiçbir babanın kendi evladına bile gösteremeyeceğini görürler kıymetli dinleyenlerim. Ebu Talip amca yeğeninin davetine icabet etmemiş olduğu halde yine de ona şefkat göstermiş ve onu himaye etmişti. Bilindiği gibi o müşriklerin hakaret ve kınamalarından çekindiği için Resulullah'ın çağrısına cevap veremedi. Olumlu anlamda yani veremedi. Ve tabii çok üzüldü aleyhisselam. Çok üzüldü. Hem amcasını kaybediyor, hem Mekke'de siyasi anlamda bir en büyük desteğini kaybediyor, hem amcası böylesine çok ama çok yardım eden, hayatını ortaya koyan bu amcanın imansız gitmesi karşısında aleyhisselam çok sarsılıyor. Öyle ki Hatice annemiz ne kadar uğraşsa onu teselliye çok zorlanıyor. Ve burada üç tane temasın sürekli üçünün birden yaşandığını görüyorum. Hatice annemiz Resulullah Aleyhisselam'a sevgiyle, şefkatle, muhabbetle, merhametle bakıyor. Göz teması. Ya Resulallah, her şey Allah'ın takdiriyle. Bunu bize sen anlattın. Biz de buna senin anlattığın şekilde iman ettik. Takdir neyse tecelli öyle olur. Amcana tecelli böyle oldu. Sabır ya Resulallah. Ses teması. Sevgili annemiz bir yandan bakarken sevgiyle şefkatle göz teması, bir yandan bunları söylerken ses teması, bir yandan eliyle dokunup sonra onu bağrına basıyor. Acılarını paylaşıyor. Aleyhisselam'ı sarıp sarmalıyor. Ten teması. Resulullah Aleyhisselam en zor anı yaşıyor çünkü. Çok üzgün. Çok aleyhisselam bu anı yaşıyor. Sevgili amcasının ölümü üzerine Resulullah Aleyhisselam demişti ki, ey amcam, vallahi ben Yüce Allah tarafından men olununcaya kadar senin için muhakkak istiğfarda bulunmaya ve bağışlanmaya dilemeye devam edeceğim. Böyle buyurmuştu. Ve bu onun ardından sürekli dua edip durdu Peygamberimiz Aleyhisselam. Amcası nasip denememişti. Hatice annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın bu acısını paylaşırken o da ibretle, dehşetle olaya bakıyordu. Kimin neyi olursa olsun Allah-u Teala şunun yeğeni, şunun oğlu, şunun kızı, şunun babası, şunun amcası bakmıyor. Yönelirse İslam'a, yönelirse peygamberine ona iman nasip ediyor. Ebu Talip amca bu yönelmeyi yapmadı. Bazı Şia kaynaklarında büyük sahabelerden diye geçer. Ancak gelecek olan ayeti kerime onların bu yanlış fikirlerini ortaya koyacak. Peygamber aleyhisselam sevgili amcası için çok üzülecek. Hatice annemiz de bu üzüntüyü paylaşırken halsiz, bitkin ve yorgundur. Resulullah aleyhisselamın hüznünü, kederini, acısını görüp yaşadığı için kendi böyle halsiz düştüğünü, hastalandığını belli etmemeye çalışıyordu. Çünkü sevgili annemiz de aslında hastaydı. Peygamberimiz Aleyhisselam amcayla uğraşırken imana gelsin diye annemiz de hasta olduğunu belli etmemeye çalışıyor. Resulullah üzülmesin diye. Ve bu böyle Ebu Talip vefat edinceye kadar sürdü kıymetli dinleyenlerim. Allah'tan hep hayırlısını dilemek durumundayız. Allah hepimize her şeyin hayırlısını versin. Resulullah Aleyhisselam'ı örnek almak, sahabeyi örnek almak, işte kaç tefsir paylaşıyorum, Hatice annemizi örnek almak, bu faziletin en güzellerinden biridir diyor. Bugünkü dersimizi de burada noktalıyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.